Fuat Can Bayramoğlu'yla Dış Basın Turu.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de dış basında neler oluyor, hangi manşetler atılıyor onu bir değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, bir dış basın turu yapacağız. Önce özetle başlayalım. Her hafta yaptığımız gibi dünyada neler konuşuluyor, hangi konular ön plana çıkıyor, sizden dinleyelim.
Evet, şöyle söyleyelim. Bugün önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Amerika'ya gidiyor. Bu Ukrayna Savaşı sonrasında, yani Şubat ayında çıkan bu savaş sonrasında Ukrayna liderinin ilk yurt dışı ziyareti olması dolayısıyla önemli. Diğer taraftan konuşulan önemli bir konu, hazır Amerika'dayken Elon Musk'tan bahsetmek lazım. Elon Musk Twitter'a sahip olduktan sonra diyelim, öyle söyleyelim. Gerçekten öyle de bir durum oldu. Ondan sonra bazı ifşalar oldu, Twitter dosyaları adı verilen. Bunlarla ilgili düzenli olarak böyle her hafta yeni bir ifşa dosyası açıklanıyor. Bir taraftan istifa ile ilgili bir oylama yaptı Elon Musk. Bunun bir sonucu oldu ama o sonucu uygulayıp uygulamayacağı konuşuluyordu.
Kimin istifası?
Kendi istifa edip etmemesiyle ilgili bir oylama yaptı. Hmm. Onun da sonucundan bahsederiz. 2002 ayrı haber çıktı bir taraftan. 2023'ün ilk aylarında yeni gerilim alanları mı acaba göreceğiz? Hatta yeni savaş alanları mı göreceğiz? Bu vardı. Papa'nın önemli bir açıklaması var. Ukrayna Savaşı'nı Dünya Savaşı olarak tanımlıyor. Hmm. Bu kapsamda değerlendirilmiyordu. Bu anlamda önemli. Bir de İngiltere'de 2050 yılı itibariyle tüm uçuşların yasaklanabileceğiyle ilgili bu karbon salınımı dolayısıyla. Bu da gerçekten ilginç bir rapor. Hani bir taraftan işte kırmızı et yenmesi, işte karbon salınımı artırıyor gibi, işte dolayısıyla bu yasaklanır mı, bunlar konuşulurken uçuşların da yasaklanmasının gündemde olduğu ile ilgili bir Oxford çalışması var. Ondan da vaktimiz olursa bahsederiz. Ukrayna liderinin Amerika ziyareti önemli gerçekten. Geçtiğimiz aylarda biz kongre üyelerine hitap ettiğini görmüştük Amerika'da ama video konferans yoluyla hitap ediyordu. Bu haber de aslında dünya basınına dün düştü. Hatta gece saatlerinde de diyebiliriz Türkiye saatiyle. Çünkü güvenlik endişesiyle acaba olmayabilir mi diye de, hatta bu haberin yani alt metninde bu da yer alıyordu. Deniyordu ki bu ziyaret eğer bir güvenlik endişesi olursa iptal edilebilir deniyordu. Ama öyle olmadı. Zelenski Amerika'ya ulaştı, onu söyleyebiliriz. Amerika basınında en azından böyle geçiyor. İndiğiyle ilgili bilgiler var. Bugün Amerika lideri Biden, Amerika Başkanı Biden'la görüşecek. Ardından kongre üyeleriyle görüştükten sonra bir de kongreye genel bir hitap edeceği söyleniyor. Burada ayrıca Amerika'da en son bir paket kabul edildi yine. 45 milyar dolarlık bir askeri ve iktisadi yardım paketi, yine ekonomik yardım paketi kabul edildi Ukrayna için. Dolayısıyla bunun için de teşekkür etmesini bekliyoruz. Ukrayna'dan bahsetmişken, tabii Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya tarafından da değinmek gereken önemli haberler var. Şöyle, Putin Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ile bir araya geldi. Bu da önemliydi çünkü Lukashenko Belarus'un savaşa aktif olarak girebileceğiyle ilgili, hatta askeri hazırlıkları yaptığıyla ilgili biz geçtiğimiz haftalarda haberleri sunmuştuk burada. Onunla ilgili görüşmelerden bahsedilmedi ama Putin bu görüşme sonrasında iki liderin, yani birlikte Lukashenko ile birlikte bir hava savunma mekanizması üzerinde konuştuklarını söyledi. Ama bunun nasıl olacağı, ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili herhangi bir detay vermedi. Tam bu sıralarda Reuters bir haber geçti. Bu görüşme haberinin akabinde aslında. Pentagon'un Belarus'un Ukrayna'ya müdahalesiyle ilgili ciddi bir kanıt, henüz kanıta sahip olmadıklarını söyledi. Yani yakın dönemde böyle bir şey beklemiyor gibi anlayabiliriz. Papa'dan bahsetmiştik az önce Ukrayna-Rusya savaşı sonu ile ilgili değerlendirmesinde. İspanyol gazetesi ABC'ye konuşmuş Papa. Pazar günü yayınlanmış bu makale ve orada Papa diyor ki Rusya'nın Ukrayna'ya ilhakı, daha doğrusu Ukrayna'yı işgal girişimi, işgali bir dünya savaşı olarak değerlendiriyor. Ve hani bölgesel bir savaş, hatta Rusya tarafına bakacak olursak operasyon diye yola çıkılmıştı. Ama Papa'nın bu değerlendirmesi oldukça önemli ve ne zaman biteceğiyle ilgili görüşü sorulduğunda da yakın bir tarih olacağını sanmıyorum gibi bir değerlendirmesi var ki bu da yine önemli. Rusya'nın eski maliye bakanlarından Otriye Bank'ın yöneticisi Mikhail Zadornov'un bir açıklaması olmuş. RBC'ye bir söyleşi vermiş Zadornov. Söyledikleri önemli. Avrupa'daki yükselen enerji fiyatlarının Rusya'ya etkisi ve Rusya'nın kaybedeceği pazarın öneminden bahsediyor ve diyor ki televizyonlarda aslında inileyici bir sevinçle Avrupalıların donduğu söyleniyor bir taraftan ama bu bizi endişe ettirmesi gereken bir durum. Çünkü Sovyetler Birliği zamanında elde ettiğimiz pazarları bir bir yitiriyoruz ve bu pazarları oluşturmak tam 50 yıl sürdü diyor. Bu da önemli bir değerlendirme. Kurulan bu ekonomik ilişkilerin, yani son 50 yılda kurulan ekonomik ilişkilerin önümüzdeki birkaç 10 yıl için bozulmuş olduğunu söylüyor. Bu da şu değerlendirmeyi beraberinde getiriyor aslında. Bu savaşın etkileri hani bazen konuşuluyor. Acaba bir yıl, iki yıl içerisinde her şey normale döner mi diye. Rusya üzerinde bakıldığında önümüzdeki 10 yıllardan bahsediliyor. Eski ticari ilişkilerin tekrar rayına oturması için. Bu anlamda bu pazarı kaybettik diyor Zadornov. Ve ekipman satın aldığımız, karşılığında enerji, orman ürünleri ve gübre ihraç ettiğimiz Avrupa ülkelerini bir bir kaybettik diyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem her şeyin bir an hemen eski işlerliğine döndüğü bir kısa süre içerisinde en azından döndüğü bir süreç olmayacak gibi bir değerlendirme
var. Güven kaybolunca zaten ülkeler arasında onu tekrar tesis etmek zor oluyor.
Zor elbette. Kadarıyla. Aynen öyle. Hele ki de bir savaş sonrasında dediğiniz gibi Arzu Hanım. Gerçekten zor. Çin'den bir değerlendirme geldi Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le telefon görüşmesi yaptı. Ve burada Ukrayna krizini uzatmanın ve karmaşıklaştırmanın tarafların çıkarını olmadığını söyledi. Çin'in barış görüşmeleri konusunda kolaylaştırmaya kararlı olduğunu söyledi ve krizi uzatmanın ve durumu ağırlaştırmanın hiçbir tarafın çıkarını olmadığını söyledi ki Çin açısından da ne kadar bazen şöyle değerlendirmeler olabiliyor. Bu pazar işte bu pazar Rusya'nın ulaştığı pazarlara artık Çin ulaşabilir gibi bir değerlendirme oluyor ama bir taraftan da enerji maliyetleri, tedarik zincirindeki krizler gibi bu durumlar aslında tam da böyle olmadı. Hatta dünyadaki ve bölgedeki siyasi krizin tırmanmasının yan etkilerinin önlenmesine ihtiyaç olduğunu söylüyor Xi Jinping. Bu değerlendirme de önemli. Çin'den ve Rusya'dan bahsettik. Bu iki ülke bugünlerde birlikte bir tatbikat yapıyorlar. Aslında 7 gün sürecek olan bir tatbikata bugün itibariyle başlıyorlar. İki ülkenin birlikte yapacakları tatbikat tabii ki Batı dünyasında dikkatle izleniyor. Çünkü Asya Pasifik bölgesinde özellikle Amerika üzerinde baktığımızda acaba yeni bir takım gelişmeler mi olacak diye tartışmalar var. Öyle ki aslında ben biraz daha sonra değinecektim ama 2023 yılı ile ilgili yeni acaba gerilim alanları mı çıkacak diye Asya basınında bir değerlendirme vardı ve deniyor ki 2023'ün ilk aylarında Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yeni başka adaları işgal edeceğiyle ilgili endişelerin olduğunu batılı kaynaklara dayandırılarak söyleniyor. Japan Times isimli haber sitesinde yer alan bir haber bu ve oldukça da önemli çünkü burada evet şimdiye kadar hep bu Güney Çin Denizi sorunu aktif yürüyen zaten bir sorun ama burada bir askeri krizin çıkması bambaşka bir tabii noktaya getirir durumu. Moldova ile ilgili de bir haber var. Rusya'nın Moldova güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde Rusya'nın 2023'ün Ocak ile Mart ayları arasında Moldova'yı işgal edebileceği söyleniyor. Bu da yine hani bize de bölgesel olarak yakın olduğu için, uzak olmadığı için acaba 2023'ün yeni gerilim alanları 2023 başı itibariyle en azından böyle bir durum var. Tabii ne başı ne sonu hiç olmasa keşke böyle durumlar aslında öyle söylemek lazım ama bir taraftan da bunların konuşulduğunu görmek ve söylemek de gerekiyor. O açıdan bahsetmek istedim. Evet. Diğer taraftan İngiltere'de Hatırlayacağız biz Boris Johnson döneminde çok ilginç bir karar alınmıştı ve Ruanda'ya sınır dışı ediliyordu göçmenler. İlk uçak kalkacaktı hatta ama kalkmamıştı. Mahkeme bir karar vermişti. İşte bununla ilgili Londra'daki yüksek mahkeme pazartesi günü son kararını açıkladı. Buna göre Ruanda'ya sınır dışı yapılması uygulamasına onay verdi yüksek mahkeme İngiltere'de. Ve bundan sonra bu kararın daha doğrusu hukuka uygun olduğunu hükmedildi. Ancak şöyle bir detay var. Her göçmenin durumunun özgül koşulları dikkate alınarak bir bir incelenmesi gerekiyor. Dolayısıyla öyle toplu bir göndermenin çok kolay olmadığı anlaşılıyor. Ama en azından böyle bir kararın verilmiş olması önemli. Çünkü bu hemen yankı buldu. Danimarka'dan bir haber geldi ve yeni hükümet programında Ruanda'daki mülteci merkezlerine doğrudan değinilmiyor olsa da Büyük Britanya'nın yaptığı gibi iltica işlemlerini başka ülkelerde yapılması ve başka ülkelere gönderilmesi gibi bir plandan bahsediliyor. Yine bir Ruanda gibi bir Afrika ülkesi olabilir. Bu evet. Gündemde bundan bahsedebiliriz. Twitter Elon Musk'tan bahsetmiştik. Elon Musk önce şöyle bahsedeyim aslında. Az önce ele geçirdi diye söyledik ama dilimiz sürçtü. Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra gerçekten Trump dahil olmak üzere yasaklanmış olan bazı hesapları tekrar aktive etmiş olması. Gerçi Trump henüz kullanmadı ama gerçekten bu çokça tartışıldı. Hatta daha çok böyle demokratlara yakın kaynaklar diyelim, basın kuruluşları Amerika'daki, Twitter'ın daha sağ, ne diyelim, hatta aşırı sağa yakın bazı isimleri açmış olmasını, Twitter hesaplarını açmış olmasını çokça eleştirdi. Elon Musk bir anket yayınladı ve dedi ki, ben istifa etmeli miyim Twitter'ın CEO'su olarak, görevime yoksa devam mı edeyim diye. 122 milyon oy kullanıldı Twitter evet. platformunda ve katılımcıların %58'i, evet, istifa et dediler Elon Musk'a. Şimdi bu ve Elon Musk bu sırada şunu söyledi aslında. Dedi ki ben ve bu anketin sonuçlarını olduğu gibi uygulayacağım dedi. Ve şimdi bu sonuç olarak evet çıktı.
Ne kadar
çıktı.
Riskli bir karar.
Evet, riskli bir karar. Peki Elon Musk istifa etti mi? Hayır. Elon Musk bir açıklama yaptı ve dedi ki bundan sonraki anketlerde özellikle Twitter'ın çok önemli politika değişikliklerine gideceği anketlerde sadece mavi tikli hesaplar oy kullanabilecek dedi. Yani bir ne diyelim, dereyi geçerken aslında at değiştirmiş oldu. Yani dolayısıyla evet. kuralları değiştirdi. Yani kalenin yerini değiştirdi aslında bir taraftan maç oynanırken. Dolayısıyla bunun gerçekleşmeyeceğini görüyoruz. En azından Elon Musk'ın görevine devam edeceğini anlıyoruz. Diğer taraftan girişte de söyledim. Twitter yeni dönemde Twitter dosyaları diye yeni böyle hafta hafta ifşalar yayınlanıyor. Yedincisi açıklandı bunun ki biz aslında kısmen bahsetmiştik, böyle dosya bahsetmesek de yer yer değinmiştik. Burada FBI'ın San Francisco özel ajanının Twitter yöneticileri üzerine baskı kurarak 2020 yılında Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden dosyası başta olmak üzere bazı konularda yönlendirme yapmaya çalıştığı ve bu haberin yayılmasını engellediği konuşuluyor. Bu Twitter dosyalarının 7. bölümü olarak anılıyor bu. Ve FBI yetkililerinin sansür ve diğer taleplerin karşılanması için Twitter personeli ve diğer sosyal medya platformlarındaki çalışanların milyonlarca dolar tutarındaki fazla mesai ücretlerini de karşıladığı söyleniyor. Ve bu tutarın öyle hani az bir rakam değil, yaklaşık 4 milyon dolara yakın bir tutar olduğu söyleniyor. Bu bizde de ulusal basında da dün haber oldu esasen. Elon Musk'a bu soruldu. Twitter'da bir kullanıcının sorusu üzerine Elon Musk yanıt verdi ve dedi ki bunu o dönemde sadece yapan Twitter olmamış. Başka kurumlar da yapmış dedi. Başka sosyal medya kuruluşları da yapmış dedi. Ki biz hatırlayacağız burada geçtiğimiz haftalarda aslında Facebook'la Amerikan yönetiminin bir ortak ne diyelim web sitesi, daha veri tabanı kullandıklarını, buraya ortak erişim sağladıklarını, Amerika hükümeti yetkililerinin söylediği hesapların izlendiğini Facebook tarafından söylemiştik. Tam benzerini Twitter'da yapmış o dönemde. Sansür, gölge yasaklama ve kara listeler oluşturmuş. Ve bu kara listelerde neler olmuş örneğin? Beğenilmeyen tweetlerin trend olması engellenmiş. Hatta bizde de aslında ülkemizde de konuşuldu, hatırlayacağız. Lokal iç politikaya dönük de bazı örneğin işte hashtagler gündem oluyordu ve birden gündemden düştüğünü görüyorduk. Bu nasıl oluyor veya bunlar doğru değil ya da başka bazı uygulamaların neticesinde oluyor bu küresel şirketler. Başka bir takım uygulamalara gidiyorlar deniyordu o dönemde. İşte bunları doğruladı aslında Elon Musk. Ve dendi ki trend olanların ve hatta tüm hesapların belli durumlarda konuların görünürlüğünün aktif olarak sınırlandığını söyledi. Yani düşünün, çok fazla hakkında tweet alınan bir başlık var ve birden trend topik listesinden iniyor bu. Tamamen Twitter'ın bahsettiğimiz gibi FBI ile yaptığı görüşmeler sonunda oluyor bu. Bu gerçekten ilginç. Daha ilginç olan bir konudan da bahsedeceğim şimdi. FBI'nin denetim için işaretlediği içeriklerin çoğunu aslında bir taraftan da az takipçisi olan ve aslında seçimle ilgili örneğin şakalar yapan hesaplar olduğunu da görüyoruz. Yani bunun çok yayılması bir tarafa, yayılmasa bile etki alanı olması muhtemel ve viral olması muhtemel yayılımları da engellediğini görüyoruz Twitter'ın. Bu da çok ilginç. Son olarak girişte bahsettiğimiz ve hani değinmek istediğim bir konu da University of Oxford, Oxford Üniversitesi'nin ve Londra Imperial College'in bir araştırması olmuş. Burada 2050 yılına gelindiğinde İngiltere'de sıfır emisyon ve karbon salınımı konusunda istenen noktaya ulaşılması için 2050 yılı itibariyle İngiltere'deki tüm hava yollarının hava alanlarının daha doğrusu kullanıma kapatılması gerektiği söyleniyor. Yani artık uçuş da olmasın gibi bir beklenti var. 2029 itibariyle normalde iklimle ilgili İngiltere'de kırmızı et kullanımının yarı yarıya azaltılması bir taraftan düşünülüyor. Hatta 2030'dan 2050'ye kadar da kalan yarısından vazgeçilmesi beklenirken bir de böyle bir şey var. Yani dolayısıyla önümüzdeki 20-30 yıl hayatımızda bir sürü değişikliği beraberinde getirecek mi? Bunlar
acaba
olacak mı?
Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.